Ayrım 3.
Sayfa 26. Gerçekten de Sir Bernardone ile Madame Pica, Francesco'nun gönlünü kemirip duruyorlardı. Ama oğullarının gönlü dışında birbirinden ayrı iki bedendiler. Bu pazarda işte yan yana dua etmek üzere kiliseye girmiş bulunuyorlardı. Gözlerimi kapadım. Kilisenin içinden koro mahvelinin yüksekliklerinden çalayan ork sesine, ilahi okuyan oğlanların ince sesleri karışıyor, havayı sarsıyordu. Tanrı'nın sesi bu diye düşünüyordum. Tanrı'nın ve insanların güçlü, şiddet dolu sesi. Gözlerim kapalı, mutlu dinlemeye devam ettim. Mermer arslanın üstüne binmiş, cennete giren bir atlı gibi görüyordum kendimi. Cennet denen yer, yanık mezmur sesi, tatlı günlük kokusu ve içe ekmek, zeytin ve şarapla dolu torbadan başka nedir ki? Nedir ki başka? Çünkü ben, Tanrı bağışlasın böyle dediğim için, bilge din bilimcilerinin, kanatlar, inler, cinler, bedensiz ruhlar konusunda söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yere bir ekmek kırıntısı düşecek olsa, eğilip alıyor öpüyorum. Çünkü kesinlikle bildiğim tek şey, bu kırıntının cennetin küçük bir parçası olduğu. Ama ancak dilenciler anlayabilir bunu. Ben de dilencilere hitap ediyorum ya. Mermer arslanıma binmiş eşkin giderken cennette üzerime bir gölge düştü. Gözlerimi açtığımda karşımda Francesco'nun dikildiğini gördüm. Tören sona ermişti. Uyumuş olmalıyım. Katırlar, değerli mallarıyla birlikte kilisenin önündeki alandan gitmişlerdi. Francesco karşımda duruyordu. Rengi uçup gitmişti. Korku içindeydi. Dudakları titriyordu. Gözleri kim bilir hangi hayallerle doluydu. Boğuk sesini duydum. Gel, sana ihtiyacım var. Fil dişi saplı bastonuna dayanarak önde gidiyordu. Ara sıra dizlerinin bağı çözülüyor, bir duvara yaslanmak zorunda kalıyordu. İyi değilim dedi dönerek, tut beni, düşeceğim. Eve varıp yatıncaya kadar bırakayım deme sakın beni. Sana soracağım var. Alanda ip cambazları direk dikme, ip germe işini bitirmişlerdi. Alacalı giysileri, çıngıraklı sivri kırmızı külahları vardı. Bugün pazar olduğundan ustalıklarını gösterecekler, sonra da külahlarını dolaştırıp parsa toplayacaklardı. İhtiyarlar, basit köylü kadınlar, kucaklarında sepetleri, yere bağdaş kurmuş, piliç, yumurta, peynir, şifalı otlar, yaralara iyi gelen merhemler, nazarlıklar satıyorlardı. Kırçıl sakallı bir sihirbaz, kafes içindeki beyaz faresiyle fal bakarım deyip duruyordu. Hele durun, falınıza baksın bir Sir Francesco dedim. Bu farelerin cennetten geldiği söylenir. Cennette bile fare varmış demek. Beyaz oluşları da ondanmış. Nice sır bilirlermiş. Ama Francesco, direklerden birine tutunmuş, güçlükle soluyordu. Koluna girerek Sir Bernardone'nin evine ulaştık. Ya Rabbim, zenginler nasıl olur da dayanabilir ölmeye? O ne mermer merdivenler öyle? O ne odalar, baştan başa altın yaldız tavanlı, yağ çarşaflar, baştan başa ipek. Onu yatağına yatırdım. Bitkin bir halde gözlerini kapayıverdi. Üzerine eğildim de solgun yüzünün bir aydınlandığını, bir gölgelendiğini gördüm. Sanki göz kamaştırıcı bir parlaklık onu incitiyormuş gibi. Göz kapaklarını kırpıştırıp duruyordu. Dehşet saçan, görünür bir varlığın ona yukarıdan baktığını sezdim. Sonunda bir çığlıkla gözlerini açtı. Korkudan katılmış gibi doğrulup yatağında oturdu. Koştum. Bir kuş tüyü yastık alarak sırtına koydum. "Nen var, nedir seni bu denli korkutan?" diye soracaktım ki, o elini uzatıp ağzımı kapatıverdi. "Sus!" diye fısıldayarak kendini sırtüstü kuş tüyü yastığına bıraktı. Ürperti içindeydi. Göz bebekleri görünmez olmuştu. Göz yuvarları aşağı kaymış, karnına doğru bakıyordu. Çenesi titriyordu. Anladım birden. Tanrı'yı gördün diye bağırdım. Tanrı'yı gördün. Koluma sarılıp endişe içinde soluk soluğa, nereden biliyorsun dedi. Kim dedi sana? Kimse. Ama sarsıldığını gördüm ve anladım. İnsan böyle sarsıldı mı ya bir arslan görmüştür ya Tanrı'yı. Kendini zorlayarak başını yastıktan kaldırdı. Hayır, onu görmedim diye mırıldandı. Sadece sesini işittim. Korku dolu gözlerle bakınıyordu. Otur dedi bana. Elini değme bana, dokunma sakın. Dokunmuyorum, korkarım size dokunmaktan. O sırada elim size diyecek olsaydı kül olurdu. Başını sallayıp gülümsedi. Göz bebekleri eski biçimini aldı. Soracağım bir şey vardı sana dedi. Annem törenden döndü mü? Henüz dönmedi, sohbet ediyordur dostlarıyla. Daha iyi, kapıyı örtüver. Bir süre sessiz durduktan sonra, soracağım bir şey vardı sana, dedi yeniden. Buyurun efendim, söyleyin. Ömrüm boyunca Tanrı'yı aradığını söylemiştin bana. Nasıl aradın? Çağırarak, ağlayarak, ilahiler okuyarak, oruç tutarak mı? Herkesin Tanrı'ya götürecek kendine özgü bir yolu olması gerekir. Senin tuttuğun yol hangisiydi? Soracağım buydu. Başımı önüme eğip düşünmeye başladım. Ona söylesem mi, söylemesem mi? Bunun üzerine uzun uzun düşünmüştüm. Yolumun hangisi olduğunu biliyordum ama açıklamaktan utanıyordum. O sıralarda henüz Tanrı'nın karşısında utanmadığımdan insanlar karşısında utanıyordum. Niye susuyorsun diye yakındı Francesco. Güç bir an yaşıyorum. Senin yardımına ihtiyacım var. Bana yardım et. Acıdım haline. Endişe içinde ona her şeyi anlatmaya karar verdim. Tuttuğum yol, Sir Francesco, işitince şaşmayın sakın başlangıçta. Tanrı'yı bulmak için tuttuğum yol. Miskinlikti. Evet, miskinlik. Miskin olmasaydım, saygıdeğer beylerin, paşaların gittiği yoldan giderdim. Herkes gibi ben de marangozluk, dokumacılık, dülgerlik gibi bir zanaat öğrenir, bir dükkan açardım. O zaman bütün gün didinmem gerekirdi bu durumda. Tanrı peşinde koşacak zamanı nereden bulabilirdim? Ha Tanrı peşinde koşmuşum, ha saman yığınında bir iğne aramışım, farkı yoktu. Aklım fikrim, geçimimi nasıl sağlayacağım, çocuklarımı nasıl besleyeceğim, karımı nasıl dizginleyeceğim olurdu. Allah'ın belası bu gibi kaygılarla Ulu Tanrı'yı düşünmek için gerekecek zamanı, eğilimi ya da temiz yüreği nereden bulabilirdim? Ama Tanrı lütfetmiş, beni tembel yaratmıştı. İş güç edinmek, evlenip yuva kurmak, başıma iş açmaktı. Kışın güneşlenir, yazın gölgede serinlenirdim. Geceleri evimin damında sırt üstü yatar, ayı ve yıldızları seyre dalardım. İnsan aya ve yıldızlara bakar da nasıl Tanrı'yı düşünmez? Uyuyamaz olurdum. Kimin eseridir bütün bunlar diye sorar dururdum kendi kendime. Yapan niye yapmış, niçin yapmış? Tanrı'yı bulsam da sorsam. Sofuluk, tembellik ister, boş zaman ister. Başkalarının dediğine kulak asma sakın. Günü gününe yaşayan çiftçi her gece yorgun argın, karnı aç evine döner. Yemeğe saldırır, tıkınır. Sonra karısıyla kavga eder. Durup dururken sırf yorgun ve sinirli olduğundan çocuklarını pataklar, sonra da yumruklarını sıkıp uyur. Bir ara uyandığında bakar, karısı yanında çiftleşir. Derken yeniden yumruğunu sıkıp uykuya dalar. Tanrı için zamanı nasıl ayırsın? Ama işi gücü, çoluk çocuğu, karısı olmayan kişi ilkin sırf meraktan, sonra da kaygı içinde Tanrı'yı düşünmeye başlar. Başınızı sallamayın öyle Sir Francesco. Siz sordunuz, ben de söyledim. Bağışlayın beni. Devam et, konuş Leo kardeş, durma. Şeytan ve miskinlik nasıl olur da Tanrı'nın gözünü bağlar? Sözlerin bana pek cesaret veriyor Leo kardeş. Devam et konuşmana. Daha ne diyeyim Sir Francesco? Gerisini biliyorsunuz. Anam babamdan az buçuk kalan şeyi de yedim bitirdim. Sonra torbamı sırtıma vurup yola koyuldum. Kapı kapı, manastır manastır, köy köy dolaşmaya, Tanrı'yı aramaya başladım. Bir yandan da soruyordum. Nerede? Gören var mı ola? Nerede bulabilirim onu? Sanki o avına çıktığım bir yaban hayvanıydı. Kimi beni taşlıyor, kimi yere yıkıp etimi kemiğimi fıkırıyordu. Ama her defasında da ayağa kalkıyor, Tanrı'nın peşinde yoluma devam ediyordum. Buldun mu bari, ha? Buldun mu diye sordu. Nasıl bulabilirdim ki efendim? Önüme gelene sordum. Bilgesine, azizine, mecnununa, koca koca papazlara, ozanlara yol gösterip bu yoldan git bulursun onu dediler. Ama gösterdikleri yolların hiçbiri bir ötekine benzemiyordu. Hangisini seçecektim? Çıldırmak işten değildi. Bolonyalı bir bilge şöyle dedi. Tanrı'ya giden yol, evlenip çoluk çocuk edinmektir. Durma evlen. Başka biri, Gubiyalı bir aziz olan Mecnun'un biri de şu öğüdü verdi. Tanrı'yı bulmak istiyorsan onu aramayı bırak. Onu görmek mi istiyorsun? Gözlerini kapat. İşitmek mi istiyorsun? Kulaklarını tıka. Ben hep öyle yaparım. Bunu dedikten sonra gözlerini kapadı, kulaklarını tıkadı, ellerini kavuşturup ağlamaya başladı. Ormanda keşiş hayatı süren kadının biri de göğüslerini döve döve çırılçıplak çam ağaçları altında koşarak ''Sevin, birbirinizi sevin, sevin'' diye çığırıp duruyordu. Verip vereceği cevap bu oldu. Günün birinde de bir mağarada bir azizle karşılaşmıştım. Gözleri ağlamaktan kör olmuştu. kutsallık ve pisliğin sonucu dirisi pulpuldu. Hem en doğru hem de en korkunç öğüdü verdi bana. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Neymiş o öğüt? Söyle çabuk neymiş? Dedi Francesco elime yapışarak. Titriyordu. Eğildim. Ayaklarına kapandım ve dedim. Kutsal derviş, Tanrı'yı aramaya çıktım. Yol göster bana. Yol yok diye cevap verdi değneğini yere vurarak. Yol yok da ne var peki diye sordum dehşet içinde. Atla atlayabilirsen. Uçurum mu diye çığlık attım. Uçurum mu? Uçurum ya. Yol dediğin hepsi de yeryüzüne çıkar. Uçurumsa Tanrı'ya gider. Atla. Atlayamam peder. O halde evlen ve kaygılanmayı bırak dedi ve iskelet koluna benzeyen kolunu çıkararak gitmemi işaret etti. Yolda uzaktan yankılanan iniltilerini duyuyordum. Demek hepsi de ağladı diye mırıldandı Francesco korku içinde. Hepsi ha, Tanrı'yı bulanlar da bulmayanlar da ha. Sustuk. Francesco yüzünü yastığına gömmüştü. Kesik kesik soluyordu. Dinleyin bakın Sir Francesco. Bir iki kere Tanrı'nın izine rastlamadım değil dedim onu yatıştırmak için. Bir keresinde sarhoştum. Sırtı gözüme ilişmişti. Dostlarla yiyip içtiğim bir meyhanede. O çıkmak üzere kapıyı açıyordu. Bir keresinde de ormandan geçiyordum. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyordu. Şimşeğin aydınlattığı giysinin kenarını görür gibi oldum. Ama şimşek sönünce giysi de görünmez oldu. Giysi gibi gördüğüm şimşeğin kendisiydi belki de. Yine başka bir gün, geçen kış, yüksek bir dağın doruğunda kar üzerinde ayak izleri gördüm. Bir çoban geçiyordu. Bak Tanrı'nın ayak izleri dedim ona. O gülerek cevap verdi. Zavallıcık oynatmış. Bunlar kurt izi be. Demin buradan geçen kurdun. Sustum. Beyninin içi kurtlarla, kuzularla doluydu bu kalın kafalı ahmağın. Ne yaparsın? Yüksek, ulu şeylerden ne anlardı ki? Bana gelince ben kar üstündeki izlerin Tanrı'nın ayak izleri olduğundan emindim. 12 yıldır peşindeydim Sir Francesco. Bütün bulduğum şey bu izler. Bağışlayın beni. Francesco başını eğerek derin düşüncelere daldı. İçini çekme öyle Leo kardeş diye mırıldandı bir süre sonra. Kim bilir Tanrı belki de Tanrı'yı aramaktır sadece. Bu sözler üzerine irkildim. Francesco da ürktü. Yüzünü elleriyle sakladı. İçimde konuşan hangi şeytandır diye gürledi çaresizlik içinde. Ses etmedim. Tir tir titreyerek olduğum yerde kaldım. Tanrı'yı aramak mıydı Tanrı? Öyleyse eyvah. İkimiz de susuyorduk. Francesco'nun gözleri yine oyuklarına kaçmıştı. Akları kalmıştı görünen. Yanakları alev alev yanıyordu. Dişleri birbirine vuruyordu. Kalın yün bir battaniye örttüm üstüne. Ama o battaniyeyi itti, bir kenara savurdu. Üşümek istiyorum dedi. Bırak beni kendi halime. Gözlerine dikip bakma öyle. Dikeceksen başka yere dik onları. Gitmek üzere ayaklanınca ben, yüzü yabanileşti. Nereye dedi. Otur hele. Ben tehlike içindeyken koyup gidecek misin yani? Sen içine döktün, rahatladın. Şimdi sıra bende. Ne o, ne düşünüyorsun? Yemek mi? Git ye. Aç dolabı. Bak ne var. Şarap da aç. Söyleyeceğim şey hiç de hoş değil. Gücün kuvvetin yerine gelsin de sözlerimi dinleyebil. Sakın gideyim deme. Yemek içmekte değil aklım diye cevap verdim, incinmiş gibi. Ne sandınız beni, kocaman bir mide mi? Dinlemeye gelince, bilin ki ben bunun için yaratılmışım. Sadece bunun için, dinlemek için. Haydi konuşun, kulağım sizde. Ne söylerseniz söyleyin, dayanmaya hazırım. Bir bardak su ver bana, susadım. Suyu içti. Sonra yastığına dayandı. Yarı açık ağzıyla kulak kesilip ortalığı dinledi. Çıt yoktu, ev boştu. Avluda bir horoz ötüyordu. İkimizden başka kimse kalmadı dünyada Leo kardeş. Evin içinde veya dışında duyduğun kimse var mı? Dünya yok artık, sadece ikimiz varız. Bir süre sustuktan sonra Tanrı'ya şükürler olsun diyerek istavroz çıkarıp bana baktı. Bakışının içime işlediğini duydum. Yine bir süre sustu derken uzanarak dizimi tuttu. Beni kutsa Leo kardeş dedi. Açıklayacaklarım var. Günahımı çıkart benim. Duraksadığımı görerek buyurur gibi elini başıma koy Leo kardeş. Koy da söyle. Bernardo ne oğlu Francesco diye fısıldadım. Günah işledin. Açıkla günahını Tanrı adına. Gönlün günahla dolu. Boşalt ki rahatlayasın. Susuyordum. Haydi yap dediğimi dedi öfkelenerek. Elimi başının üstüne koydum. Kor gibi yanıyordu. Bernardo ne oğlu Francesco diye fısıldadım. günah işledin. Açıkla günahını Tanrı adına. Gönlün günahla dolu. Boşalt ki rahatlayasın. Derken yavaş yavaş anlatmaya başladı. Anlattıkça endişesi artıyordu. Sözlerini bitirdiğinde soluk soluğa kalmıştı. Ömrüm bugüne dek davetler, ziyafetler, cümbüşler, çalgılar, kırmızı tüyler, ipek giysiler içinde geçti. Tanrı'nın günü iş peşinden koştum. Eksik tarttım, müşterileri dolandırdım, para istif ettim. Haydan gelen huya gitti. Bana açık el demeleri bundan. Gündüzleri iş, geceleri vur patlasın, çal oynasın. Böyle geçti ömrüm. Ama dün gece yarısı eve geldikten sonra sen yatıp uyur uyumaz ağır bir yük abandı üstüme. Ev gittikçe boğuyordu beni. Soluyamaz oldum. Çabuk çabuk merdivenlerden indim. Gizlice bahçeye çıktım. Hırsız gibi bahçe kapısını çarpıp fırladım sokağa. Ay batmak üzereydi. Işığı solmuştu. Çıt yoktu ortalıkta. Bütün ışıklar sönmüştü. Kent Tanrı'nın bağrında uykuya dalmıştı. Kollarımı iki yana açıp derin derin soludum. Kendime gelir gibi oldum. Sonra sokaklardan geçip yokuş tırmanmaya başladım. San Rufino'ya vardığımda yorulmuştum. Kilisenin giriş yerini bekleyen mermer arslanın üstüne oturdum. Bu sabah sana doğru gelirken, hani senin dilenmek için oturmuş olduğun şu yere, yavaş yavaş aslanı okşamaya başladım. Elimi ağzına götürdüğümde yediği minik insanın farkına vardım. Korkuttu beni. Nedir bu aslan diye sordum kendi kendime. Niçin buraya konmuş kilise kapısını beklesin diye? İnsan yediğine göre kim olabilir? Tanrı mı, şeytan mı? Nasıl bilebilirim? Tanrı mıdır, şeytan mıdır? Kim diyebilir bana? Birden sağımda bir uçurum açıldı. Solumda bir uçurum. İki uçurum arasında duruyordum. Bir ayak izinden büyük olmayan toprak parçası üstünde. Başım döndü. Dünya çevremde fırıl fırıl dönüyordu. Bir çığlık attım. Kimse yoktu sesimi duyacak. Yalnız kaldım dünyada. Tanrı nerede? İşitmiyor mu? Elini niçin başımın üzerinde tutmuyor? Başım dönüyor. Düşüyorum. Francesco bir yandan koşuyor, bir yandan kollarını gittikçe iki yana açıyordu. Boğulacaktı neredeyse. Soluyamaz olmuştu. Gözlerini kaldırmış, pencereden göğe bakıyordu. Yatıştırayım diye elini tuttum. Ama o geri sıçrayıp telaş içinde kükredi. Bırak beni, yatıştırılmak istemiyorum derken soluk soluğa yatağın bir ucunda tor top oldu. Sesi gittikçe boğuklaşmıştı. İlkin Tanrı'ya, sonra şeytana seslendim. Hangisi çıkarsa çıksın karşıma diyordum. Yalnızlığım giderilsin de. Durup dururken nereden de gelmişti üstüme bu yalnızlık korkusu. O anda ruhumu hangisinin eline olursa vermeye hazırdım. Tanrı, şeytan hepsi birdi. Bütün istediğim bir arkadaştı. Yalnız kalmamaktı. Çaresiz göklere dalmış bakarken bir ses duydum. Soluk alamıyormuş gibi sustu. Bir ses duydum diye tekrarladı. Yüzü baştan aşağı kar taneleriyle kaplanıvermişti. Ses mi dedim. Ne sesi Francesco, ne söyledi sana? Söylediğini iyi çıkaramıyordum. Hayır, insan sesi değildi bu. Bir yaban hayvanı, bir aslan böğürtüsüydü. Sakın bilmiş olduğum insan yiyen aslandan gelmesin dedim. Ayağa sıçradım. Tan ağrıyordu. Tatlı ışıkları ortalığı aydınlatıyordu. O ses içimde yuvarlanıp duruyordu hala. Yüreğimden böbreklerime, bağırsaklarımın bir kovuğundan ötekine vura vura giden gök gürültüsünü andırıyordu. Sabah çanları çalmaya başlamıştı. Kalenin yükseklerine doğru yoluma devam ettim. Bir de baktım koşuyorum. Koşarken birden buz gibi bir ter bastı. Biri beni çağırıyordu. Nereye koşuyorsun, nereye? Kaçamazsın ki. Dönüp baktım, kimseyi göremedim. Yeniden koşmaya başladım. Çok geçmeden yine o ses. Francesco, Francesco, bunun için mi geldin dünyaya? Yiyip içip eğlenmek için mi? Diyordu. Bu kez arkama bakamayacak kadar ürktüm. Sesten kaçmak için koşmama devam ettim. Derken karşımda bir taş bağırmaya başlamaz mı? Francesco, Francesco, bunun için mi geldin dünyaya? Yiyip içip eğlenmek için mi? Tüylerim diken diken oldu. Koştum, koştum ama ses de benimle birlikte koşuyordu. Sonunda iyice anladım ki ses dıştan değil. Ne kadar koşarsam koşayım, kaçamazdım o sesten. Geldiği yer içimdi çünkü. Biri avazı çıktığı kadar sesleniyordu içimden. Bernardone'nin oğlu. O sefih değildi seslenen. Hayır, ben değildim. Başka biriydi. İçimdeki benden iyi biri. Kimdi bilmiyorum. Nasıl bilebilirim? Bütün bildiğim bir başkası olduğuydu. Sonunda soluk soluğa kaleye vardım. Tam o sırada güneş dağın ardından yükselerek ısıttı beni. C Çevremdeki dünya aydınlanıyor, beni de ısıtıyordu. İçimden biri yeniden konuşmaya başladı. Ama bu kez fısıltıyla, sanki bana bir sır veriyormuş gibi. Başımı öne eğdim ve kulak verdim. Peder Leo, yemin ederim ki sana, gerçeği, sadece gerçek olanı söylüyorum. Francesco, Francesco dediğini işittim. Ruhun güvercin, peşindeki atmaca ise şeytan. Gel, benim bağrıma sığın. Bu sözler kendi sözlerimdi. Gitar için bestelediğim kendi güftem. Her gece yarısı bir pencere altında dikilir bu sözleri okurdum. Ama şimdi, ilk olarak şimdi anlıyorum. Leo kardeş, o sözlerin niçin yazmış olduğumu, gizli anlamının ne olduğunu. Dudaklarında gülümseme bir süre sustu. Sonra kendinden geçmiş gibi başını öne eğip fısıldadı. Francesco, Francesco, ruhun güvercin, peşindeki atmaca ise şeytan. Gel, bağrıma sığın benim. Yeniden sustu. Durgunlaşmıştı. Ona dokunursam artık yanmam diye düşündüm. İleri doğru eğilerek elini tuttum ve öptüm. Francesco kardeş dedim. Her insanın, hatta Tanrı tanımazın bile, gönlünün derinlerinde et ve yağ tabakalarına bürünmüş bir tanrısı vardır. O etleri, yağları yarıp da sana seslenen tanrıydı. Francesco gözlerini kapadı. Bütün gece gözünü kırpmamıştı. Uykusu vardı. Uyu Francesco dedim yavaşça. Uyku Tanrı'nın meleklerindendir. Güvenle bırakabilirsin kendini onun eline. Ama o irkilerek doğruldu. Şimdi ne yapacağım ben dedi boğulur gibi. Gözleri oyuklarından dışarı fırlayacakmış gibi. Öğüt ver bana. Acıdım haline. Ben de yıllar yılı onun gibi öğüt peşinde başıboş gezip durmamış mıydım? Başını göğsüne eğ de gönlünün sesine kulak ver diye cevap verdim. İçindeki o başka biri yine konuşacaktır seninle. Kuşkun olmasın. Konuştuğu zaman ne derse onu yap.